Ayrım 13. Kadın Öykülerinde İstanbul. Sayfa 130. Oya Baydar, Bir Şehri Hatırlamak. Her şehrin rengi bir başkadır. Kokusu, sesi, hüznü de. Mevsimler her birinin üstünde başka durur. Sonbahar yapraklarını, bahar çiçeklerini, güneşi, karları, yağmurları, sevinçleri, hüzünleri her biri bir başka edayla taşır. Şehirler sürekli huy değiştirirler. Yaşanırken başka, anılarda başka, zaferlerde, yenilgilerde, her yaşta, her aşkta başkadırlar. New York süt mavisi, Moskova nefti yeşil, Atina kum rengi, Prag gül kurusu, Madrid kızıl, Parma sarı, Amsterdam kurşuni, Ankara boz, Paris ebruli pembe, Oslo gri, Berlin sincabi, İstanbul ta Bizans'tan beri erguvan rengidir. Kimisi yeni biçilmiş çimen, kimisi yosun, balık, kimisi çürümüş yaprak, yasemin, ıhlamur, leylak, kimisi lağım, is, yağmur, kar, kimisi kan, karanfil, mandalina çiçeği, kimisi yanmış yağ, zeytin küspesi, kuru ot, günlük, küf, ringa balığı, şebboy ve hepsi anıların kokusuyla kokar. Şehirlerin insanın yüreğine saplanan hançerleri de olduğunu bir akşam vakti alacakaranlıkta İstanbul'u seyrederken fark etti. Gökyüzü ve deniz, lacivert zemin üzerine turuncu eflatun çizgilerle harelenmişti. Kuleler, kubbeler ve minareler aydınlatılmış, ışıklar alacakaranlıkta göz kırpmaya başlamıştı. Bu şehir içimi acıtıyor, yüreğime bir hançer gibi saplanıyor derken, ağdalı bir söz, süslü bir mısra peşinde değildi. Boğaziçi Köprüsü'nün bir yanda Sarayburnu'nu, Galata'yı, Üsküdar'ı, Kız Kulesi'ni, adaları, öte yanda Karadeniz'e doğru kıvrıla kıvrıla uzayıp giden boğazı en güzel gören noktasında ağzından bir çığlık gibi çıkmıştı bu sözler. O anda şehir gerçekten de göğsünün ortasına bir hançer gibi saplanmış, içinde anlatılmaz bir acı duymuştu. Yıllar boyunca dönüş umudunun simgesi, anıların ve kaçaklığın sığınağı, yabancı istasyonlarda beklenen hiç gelmeyecek trenlerin son durağı olan şehir. Ara sokakları, kaldırım taşlı yokuşları, lodosun dövdüğü iskeleleri, çiçeğe durmuş erguvanları, sokak kedileri, güvercinli cami avluları, aç martıları, gürültülü pazarları, fıstıkların ardından yükselen dolunayları, köprü altı balıkçıları, gölgeli avluları, manolya ve pembe reçel gülü kokan ahşap konakları, cıvıl cıvıl fabrikaları, çamurlu gecekondu mahalleleri, mal ve zenginlik fışkıran ana caddeleri, varoşları, ölülerin kan izlerini taşıyan meydanlarıyla İstanbul. Bu şehir içimi acıtıyor. Sevdiğim bütün şehirler içimi acıtıyor. En çok da burası. İstanbul'a açılan pencerenin önünde her zamanki yerine oturmuş şehre bakıyor. Şehir orada, karşıda, çevrede, denizde, her yerde. Alacakaranlıkta kendi iç ışığıyla, iç aydınlığıyla parıldayarak yükseliyor. Gecenin zırhını giymiş, hiçbir şey belli etmeden, kendini ele vermeden, cerahatlı yaralarını erguvani atlastan kaftanının altında gizliyor. Şehir orada, tam karşısında kanıyor. Şehrin orta yerinde, Sarayburnu'na, limana, Galata'ya bakan bir pencerenin önünde İstanbul'a karşı oturmuş, İstanbul'u hatırlıyor. Boğazın iki yakasındaki tepeler henüz yemyeşil korularla kaplıydı ve köprüler yoktu. Nisan sonunda erguvanlar açardı. Gölgeliklere saklanmış mor menekşe, dağ çileği ve kalkan vaktiydi artık. Çocukluğun naftalin, küf, elma kabuğu kokulu ahşap evlerinin bahçelerinde hala malta eriği, manolya ve pembe reçel gülleri vardı. Zengin okul arkadaşlarının yalılarından, şehrin her yanından denize girilirdi. Mimozalar geçmeden adalara gitmek için acele edilir ve Eylül'le birlikte fenerler kapılıp boğazda lüfere çıkılırdı. Gece geç saatlerde Beyoğlu'nun arka sokaklarından arabayla geçilirken anneler abanozdaki kadınları görmesinler diye çocukların gözlerini elleriyle kaparlar ve ilk cinsel merakları uyandırırlardı. Hamburger şehre yeni gelmişti. Coca-Cola henüz gazozlarla savaşıyordu. Gece kondular, yeni kurulan fabrikaların yakınlarında gerçekten bir gecede konduruluveren yoksul kulübelerdi. Şehir içinde yaşayanları da değiştirerek için için değişirken ne ondaki ne kendimizdeki değişimi fark ettik. Hayatı nasıl yaşadıysak şehri de öyle yaşadık. Hoyratça, gençliğin pervasız özensizliğiyle, tıpkı hayatlarımız gibi şehri de müsrifçe, dikkatsizce, hovardaca harcadık. Sapsarı katır tırnaklarının baygın kokularıyla dolu kırlardan, masmavi denizlere açılan kumsallardan aceleyle geçip fabrikaların, işçi semtlerinin, gecekondu mahallelerinin tozlu, çamurlu yollarına dalardık. Lüks otellerin başka dünyalara açılan ışıklı kapılarının önünden süzülüp bu kapıları işçilere, köylülere açacağımız günlerin hayaliyle bir öğrenci kahvesinde, ucuz bir meyhanede arkadaşlarımızla buluşmaya giderdik. Dönemin rüzgarlarının önüne takılıp köylerden şehre inen ve aydın masalarında söylenen türküleri ezbere okur, burçak tarlalarında gelin olup toroslardan avşar elleriyle birlikte göçüp arkasından baltalarımızı bilerdik. Şehir orada, karşıda, için için kanadığını, yitip giden masumiyetine ağladığını, can çekiştiğini, bir mektup bile bırakmadan sessizce intihar ettiğini biliyor. Laleli'de kuyulu bir ev vardı, bir de Haydar, bir de sen, karanfil ve sigara kokulu parlak çocuk, bir de el yazılı sakıncalı bir defterde Nazım'ın şiirleri. Önce o evi bulmalı, kuyuya ulaşmalı. Sonra Aksaray'da esrarda satılan odun depolarının önünden geçip yeni kapıya deniz kenarına inmeli. Orada çakılların üstünde dalgaların ayaklarını yaladığı salaş bir masaya oturmuş, çay bardaklarında şarap içen birileri mutlaka vardır. Ve teypte arabesk, veremli kızın şarkısı çalmaktadır. Kalkıp Beyazıt Meydanı'na da gideriz. Bugün kim öldürüldü diye sorarız. Sonra derneğin arka odalarında, ispirtolu teksir makinesinde dünyayı değiştirecek bildiriler basarız. Belki birimiz yolda yürürken vuruluruz, kim bilir. Belki yarın bir cenazede buluşuruz. Olmazsa bir grevde, bir büyük yürüyüşte. Otobüs garajına gider, seni orada beklerim. Ter, nefes, uyku kokan gece otobüsleriyle Anadolu'ya dağılırız ve her defasında, her yolun sonunda mutlaka şehrimize döneriz. Şehir yaşamlarıyla, aşklarıyla, savaşlarıyla, uğraşlarıyla iç içeydi. Onu eski bir dost gibi severler, havasıyla, güzellikleriyle, zenginlikleriyle büyülenirler. Ama bir dekor ya da güzel bir çerçeve gibi kullanırlardı. Varlıklarının doğal parçası, yaşamlarının uzantısıydı. Şehirlerin bağımsız hayatları olduğunu, terk edilmeye dayanamadıklarını, kendi evlatlarını yiyebileceklerini, ihanet ve intihar edebileceklerini henüz bilmiyorlardı. Kuyulu ev artık yerinde yok. Hisar üstündeki gecekondularda. Boğaz tepelerinin sık ağaçlıklı korularından arda kalan birkaç küçük yeşil yama, orada burada tek tük erguvanlar, cılız mimozalar, artık çiçek açmayan manolyalar direniyor. Kubbeler, minareler, saraylar, pırıl pırıl, görkemli, zengin gökdelenlerin, otellerin, plazaların arasında kayboluyor. Her şeyin pazara sunulduğu bir dünyada, dört bir yandan gelmiş her türlü malla dolu çarşılar, yalanla gerçek arasında mekik dokuyan, neyin gerçek neyin yalan olduğunu unutturan televizyon ekranları, caddelerin iki yanında sıralanan parlak ışıklı vitrinler, pahalı kafeler, lüks restoranlar, son model otomobiller, kuşkulu limuzinler. Hepsi birbirine benzeyen, saçları sarı boyalı, ruhsuz yüzlü kadınların kullandığı görgüsüz, hantal, gösterişli cipler. Eski gecekonduların yerine kurulmuş gürültülü, ışıklı gece kulüpleri, diskolar, kulüp ve banka kartlarının yanında susturuculu silahlar ve sahte kimliklerde taşıyan şehrin yeni efendileri. Kentin dört yanını kuşatmış, kalbine kadar saplanan isyana hazır, öfkeli varoşlar. Özel korumalar, teknoloji harikası alarm sistemleri ve yüksek duvarlarla kendilerini öteki şehirden ayıran güvenlikli siteler. Bu şehir bir gün olduğu yerde kas katı kesilecek ve çökecek. Her şey, hepimiz birlikte çökeceğiz. Yalnızca şehrin efsanevi silüeti, deniz, boğaz tepeleri, sur kalıntıları, mozaikler, mermerler, çiniler, rüzgarlar kalacak. ve şehir binlerce yıldan beri her fetihte, her teslim oluşta, her yıkılışta olduğu gibi kendi enkazı arasından doğrulup kendi küllerinden yeniden doğacak. Şimdilik orada, karşıda sessizce kanıyor. Taşların sessizliği ve sabrıyla bir gün yeni insanların elinde yeniden doğabilmek için çöküşü bekliyor. Şehir orada, insanın bağrına bıçak gibi saplanan, çaresiz bırakan güzelliğiyle, erguvani, alev rengi, lacivert renkleriyle, karanlık bastırınca yanan yedi kollu muhteşem şamdanıyla karşıda duruyor. Bu kadar güzel olmasa, içi bu kadar acımayacak. Ona yeniden sahip olacağına inansa, yeniden "Bekle bizi İstanbul" deme gücü olsa, böyle kederlenmeyecek. Bir anahtar sözcüğü olmalı hatırlamanın. Şehrin kapılarını açacak bir parola, şehre yeniden dönebilmesini sağlayacak bir anahtar. Etrafını kuşatan şehre bakıyor. Tılsımlı sözcük, belleğinin labirentlerinden, şehrin sokaklarından, meydanlarından, tepelerinden, varoşlarından, yılların arasından süzülüp dudaklarına ulaşıyor. Umut ve masumiyet. Umut ve masumiyet diye tekrarlıyor şehre karşı. Şehir sağır, dilsiz, yabancı. Parola değişmiş, yenisini bildirmediler. Şehir içini acıtıyor. İçine bir hançer gibi saplanıyor. Artık şehrin kapılarını açacak anahtarım yok. Buradan gitmeliyim. Şehre açılan pencerenin perdelerini sıkı sıkıya kapatıyor. Gaye Boralıoğlu, Mi Hatice. Bugün biraz erken varmıştı istasyona. İşi erken bitmişti. Her zamanki gibi Sirkeci Garı'nın bir ucunda, emanet kasalarının önünde, burnuna dalga dalga gelen sosis kokularının altında kocasını beklemeye başladı Hatice. Dün olduğu gibi ve daha önceki gün ve daha önceki gün. Sayısını hatırlamadığı yüzlerce günde olduğu gibi. İkindi ezanı okunmaya başlayınca içgüdüsel olarak eli başörtüsüne gitti ve alışkın bir hareketle boynunun altındaki düğümü tek eliyle sıkıştırıverdi. Sonra başını önüne eğip beklemeye başladı. Başını önüne eğince gözleri terliğinin ucundan çıkan ayak parmaklarına takıldı. İnce çorabı baş parmağının olduğu yerden kaçmıştı. Ayaklarını terliğinin içine doğru büzdü. Ne var ki Hatice'nin çorabının baş parmağından kaçık olduğunu zaten kimse fark etmedi. Hatice'nin aklı ezandaydı. Bütün dikkatini vererek hocanın sözlerini anlamaya çalıştı. Olmuyordu. Aslında ezbere biliyordu. Yani öğrenmişti küçükken. Öğretmişlerdi ona. Ama şimdi olmuyordu. Yakalayamıyordu kelimeleri. Belki anlamsız oldukları için yakalayamıyorum diye düşündü. Sonra bu düşüncesinden kendisi korktu. Allah'ın kelimeleri anlamsız olabilir miydi hiç? Sadece bu kelimeler başka bir dildeydi, Hatice'nin anlamadığı bir dilde. Ama anlamları aynıydı ve onu eğer isterse, yani Hatice eğer isterse, gönlünde hissedebilirdi. Dedesi öyle demez miydi? Anlamıyorsan gönlünle hissedeceksin. Hatice gönlüyle hissedebilmek için ezanın büyük, bulutsu bir el gibi kendisini alıp yükseğe, daha yükseğe, şu bağırıp çağıran, koşturan insanlardan, minarelerden, binalardan, uydu antenlerinden ve şu sosis kokusundan. Sosis kokusundan. Yapamadı Hatice. Bütün gücüyle kelimelerin ötesine geçip ezanın o uhrevi melodisinin kendisini esir almasını umdu ama boşunaydı. Ezan Hatice'yi sosis kokusu kadar bile etkileyemeden yalayıp geçti. O anda Hatice garip bir terk edilme duygusu hissetti ama bu duygu ona hüzün vermiyordu. Hatta belli belirsiz bir rahatlama, inceden bir hafifleme bile hissetti. Öyle ki bundan rahatsız oldu ve böyle durumlarda hep yaptığı gibi dedesini düşünmeye başladı. Büyük, kocaman, iri kemikli, sert yüzlü bir adamdı dedesi. Sanki her an etraftan gelecek bir tehlikeye karşı korumak istercesine Hatice'nin küçük elini sımsıkı tutup göğsüne bastırır, hiç konuşmadan suratında huzursuz bir ifade ile onu okula götürürdü. Hatice onun yüzündeki o ifadeyi çok severdi. Hatta dedesinin gülen yüzünden daha çok severdi. Hatice'nin "Dede kolum ağrıdı, aşağı indir elimi" diye sızlanmasına hiç aldırmadan onu ilkokulun kapısına kadar getirir, torunu gözden kaybolana dek öylece beklerdi. Eve gitme zili çaldığında kapının önünde beliren ilk öğrencilerden biri Hatice olurdu. Gözleriyle yıldırım hızıyla bahçeyi tarar, bir köşede mutlaka ama mutlaka dedesini bulurdu. Aksi hiç olmamıştı. Buna rağmen her zaman zilin çalması yaklaştığında Hatice'nin kalbini bir endişe bulutu sarardı. Ta ki dışarı fırlayıp onu görünceye, elini dedesinin kocaman avucuna bırakıncaya dek. Gözlerini bir an için kapatıp o anı bir kez daha tüm detaylarıyla zihninde canlandırmaya çalıştı. Gözünü açtığında Sacit karşısında duruyordu. İçinden ona gülümsemek geçti. Hatta gülümsediğini bile sandı ama gerçekte yüzünde hiçbir kıpırtı olmadı. Sacit de Hatice'ye gülümsemedi. Sacit'in gelişiyle aynı anda gardaki yüzlerce kişinin de farkına vardı Hatice. Terli yüzler, düşük omuzlar, keskin bakışlar, ak saçlar, yüksek topuklar, kurvaze ceketler, bon çantalar, pantolon askıları, yırtmaçlar, kasketler, poşet tutan eller, yorgun ayaklar. Ayaklar. Sacit yürümeye başlamıştı bile. Hatice onu kaybetmemek için adımlarını hızlandırdı. Bilet aldılar hiç konuşmadan. Üçüncü peronda hızlı adımlarla yürüdüler. Yarı dolu kompartımanlardan geçtiler ama yine de girip boş yerlere oturmadılar. Kalabalığın içinde adamın biri yanlışlıkla Hatice'nin terliğine bastı. Hatice tökezledi ama herkes hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Düdük öttü. Sacit son kompartmana girdi. Hatice de peşinden. Tren kalktı. Hatice ve Sacit yan yana, trenin gittiği yere ters yönde, cam kenarında oturuyorlardı şimdi. Ters yönde yolculuktan, dünyanın kendisinden uzaklaşmasını izlemekten hiç hoşlanmazdı Hatice. Midesi bulanırdı. Tren rayların üzerinde ritmik bir şekilde sarsıldıkça Sacit ve Hatice de sallanıyor, gevşek duran dizleri birbirine değiyordu. İkisi de dizlerinin birbirine değdiğini fark etmedi. Vagondaki yolcular da onların dizlerinin birbirine değdiğini fark etmedi. Camiler, saraylar, martılar giderek arkada kalıyordu. Telaşsız bir tıkırtıyla tren merkezden kaçıyordu. İlk durdukları can kurtaran istasyonunda trenden kimse inmedi, binenler oldu. Vagon iyice kalabalıklaştı, sıcaktı. Hatice'nin başörtüsünün altında boncuk boncuk terler birikiyordu. Tren can kurtarandan ayrılırken Hatice'nin burnuna tuhaf bir koku geldi. Günlerdir, haftalardır, yıllardır aynı rutinle gerçekleşen bu yolculukta bugün bu kez tamamen yabancı bir koku vardı. Yanındaki pencereyi açmayı denedi. Tüm gücüyle kulplara asıldı ama yüzyılın katılaşmış tozları pencerenin açılmasına izin vermedi. Sacit'e baktı Hatice. Sacit yarı açık gözlerini bir noktaya sabitlemiş, kendini tamamıyla trenin salınımına bırakmıştı. Hatice camı açmasına yardım edecek başka birini bulmak umuduyla etrafına şöyle bir bakındı. Anlaşılan o kokudan rahatsız olan başka kimse yoktu ya da o kokuyu yalnızca Hatice duyuyordu. Pencereyi açabilmek için ayağa kalkmış olan Hatice tek bir kişiyle göz göze geldi. Oturmayacaksan çekil de ben oturayım diyen gözlerle Hatice'nin koltuğuna bakmakta olan kendi yaşlarındaki bir kadınla. Hatice pencereden vazgeçip yerine oturdu. Çok geçmeden de o kokuyu unutup ellerine daldı. Bir temizlikçinin ellerine benzemiyordu Hatice'nin elleri. Uzun parmakları, kısa ama düzgün tırnakları vardı. Cildi öylesine pürüzsüzdü ki gençliğini ele veriyordu. Hatice'nin gözleri tam karşılarında oturan kızın ellerini aradı. Biri dizinin üzerinde duruyordu serbestçe, diğeri ise yanındaki delikanlının avuçlarındaydı. Sacit'in elini tutup tutmadığını düşündü Hatice. Böyle bir anı hatırlamıyordu. Gözleri yeniden kendi ellerine döndü. O ellerle dedesine sarılmak istedi. Paçalarına yapışmak, "Bırakma beni dede, bırakma beni!" diye bağırmak. Ellerini yumruk yapıp göğsüne yerleştirdi Hatice. Yutkundu. Yutkunurken canı acıdı. Trenin ani sarsıntısı kendine getirdi Hatice'yi. Sebepsiz yere Yeni Kapı ile Koca Mustafa Paşa arasında duruverdi tren. Görünürde ne bir istasyon vardı, ne başka bir tren, ne de sıra dışı bir durum. Tren durdukça rüzgar da durdu. İyice sıcak bastı vagona. Hiç kimse ne oldu diye sormuyordu. Sacit derin derin iç geçirdi ama ağzını açıp tek kelime etmedi. Hatice de sustu. Kapının yanındaki birkaç delikanlı yüklenip kapıyı açtı yalnızca. Kafalarını dışarı uzattılar, beklediler. Rüzgarın durmasına, sıcağın basmasına, sacitten yükselen ağır ter kokularına rağmen hareket halinde olmamak iyi gelmişti Hatice'ye. Ters yöne gitmemek, duruyor olmak mide bulantısını yatıştırmıştı. Gözlerini vagonun kırık dökük lambalarında, kirli yeşil duvarlarında dolaştırdı. Vagon da terliyordu. Pencerelerin altından, tavanların arasından tozla karışık, gri ter damlaları aşağı doğru akıyordu. Tren birkaç kez kalkacakmış gibi olup vazgeçti. İçerideki herkes trenin oyunuyla oraya buraya doğru çalkalandı. Duvarlardan süzülen terler yön değiştirdi. 15 dakika kadar sonra tren durduğu gibi sebepsizce kalktı ve her zamanki ritmiyle yola koyuldu. Koca Mustafa Paşa'ya vardıklarında uyumuştu Sacit. Hatice yan gözle onun yüzüne baktı. Al basmış yanakları aşağı doğru sarkmış, dudakları hafifçe aralanmıştı. Gözleri tam kapanmamıştı sanki ama Hatice onun uyuduğundan emindi. Nitekim ne Koca Mustafa Paşa'dan binen, 1 liraya limon sıkacağı satan adamı, ne Yedi Kule'den binen, peluşten oyuncak kuklalar satan delikanlıyı, ne de Zeytinburnu'ndan trene binen tarak satıcısı kız çocuğunu fark etti Sacit. Her istasyonda Sacit'in horultusu biraz daha arttı. Yeni mahalleye geldiklerinde artık kafasını tutamıyordu. Trenin salınımından çok daha keskin bir hızla sağa sola savruluyordu adamın başı. Bacakları iki tarafa iyice açılmış, kolları yana düşmüştü. Hatice yan gözle Sacit'in kollarından süzülen terlere baktı. Ondan utanıyordu. İyi ki hiç konuşmamışız diye düşündü. Kimse onların karı koca olduğunu, hatta birbirlerini tanıdıklarını bile fark etmiş olamazdı. Bu trenle yaptığı ilk yolculuğu hatırladı Hatice. Menekşe'den binmişlerdi trene. O zaman dedesiyle birlikte High Life plajının yakınlarında bir bahçe katında oturuyorlardı. Çocukluğunun kokularını düşündü Hatice. Yosun kokusunu, kum kokusunu, hanım elinin ballı rayihasını, tekir kedisinin, sarı saçlı bebeğinin, kenarı yırtık küçük tokyosunun, çakıl taşlarının kokusunu. Dedesi ölüp Sacit'le evlendikten sonra Halkalı'ya taşınmışlardı. Sonrası Sirkeci Halkalı, Halkalı Sirkeci. Aradaki bütün istasyonlar Hatice'yi yalnızca trenin camından bakarken görmüşlerdi ömrü boyunca. Koca Mustafa Paşa'dan sonra binenler azalmış, inenlerse çoğalmaya başlamıştı. Bütün bu insanlar, yani trendekiler birer nota olsa nasıl bir müzik ortaya çıkacağını hayal etmeye çalıştı Hatice. Önce karmaşık, gürültülü bir başlangıç, sonra birbiriyle yer değiştiren notalar, sonra yavaş yavaş kaybolan sesler, giderek azalan, küçülen bir melodi. Hatice nasıl bir nota olurdu acaba? Ya Sacit? İlkokul 5'teyken dedesi flüt almıştı Hatice'ye. Adamın kocaman elleri flütün deliklerini kolayca kapatıyor, yanaklarını şişirerek flütü üflediğinde notalar birbiri ardına uyumlu bir şekilde duyulabiliyordu. Hatice ise küçücük parmaklarını bir türlü o deliklerin üstüne tam olarak yerleştiremiyor, çatlak sesleri engelleyemiyordu. Yaşlı adam sabırla, dikkatle bir kez daha, bir kez daha göstermişti Hatice'ye. Hatice gece gündüz elinde flütle dolaşmaya başlayınca flüt onun küçük parmaklarını kabullenmeye başlamıştı. Do, re, mi. Dedesi ölmeden kısa bir süre önce artık doğru sesleri çıkarabilir hale gelmişti Hatice. Bir tek mi. Nedense hep mide takılıyordu. Hatice flütün notalarını, kendini ve Sacit'i bir kez daha düşündü. Sacit'i do'ya benzetti. Bütün parmaklar sımsıkı kapalı, kalın, güçlü, gürültülü. Kendisi ise kendisini mi'ye benzetti Hatice. Bir türlü pürüzsüz çıkmayan, hep çatlak, tedirgin, güvensiz. Bakırköy'de notaların çoğu boşaldı trenden. Karşılarında oturan çift de indi. Artık vagonda sayılabilecek kadar az kişi kalmıştı. Ayakta kimse yoktu. Bir sürü boş koltuk vardı. Tren Yeşilyurt'a doğru giderken Sacit'in vücudu garip bir şekilde sarsıldı. Trenin ritmiyle uyuşmayan aykırı bir sarsıntı, hatalı basılmış bir nota. Boğazından garip bir hırıltı çıktı adamın. Aynı anda da Hatice'nin bacağına yapıştı. Kalbi küt küt çarpmaya başladı Hatice'nin. Etrafına bakındı hızla. Onları görebilecek pek kimse kalmamıştı. Vagonun sonunda oturduklarından onların karşısında zaten yalnızca birkaç koltuk vardı. O koltuklar da Bakırköy'de boşalmıştı. Kalan yolcularsa arka tarafta kendi hallerindeydi. Hatice ve Sacit'le ilgilenen kimse yoktu. Sacit'in parmakları Hatice'nin dizini olağanca gücüyle sıkıyordu. Adamın yüzü mosmor olmuştu. Hatice taş kesilmişti. Kıpırdayamıyor, konuşamıyor, öylece gözlerini kırpmadan oturuyordu. Tren Florya'da durdu. Yine inenler oldu, yine binen olmadı. Şimdi Sacit hiç hareket etmeden öylece duruyordu. Tren bir kez daha istasyondan ayrılmak üzere hareket etti. Sacit'in kafası arkaya düştü. Artık hırlamıyordu, kokmuyordu. Hatice'nin dizindeki parmakları gevşedi. O gevşeklik yavaş yavaş Hatice'nin de ruhuna yayıldı. Birden pürüzsüz, hatasız bir mi notası oldu Hatice. Sonra yalnızca mi değil, aynı zamanda si de olduğunu hissetti. Hatta fa, hatta sol. Bütün notalar içinde oynaşıyor, amaçsız ve uyumsuzca zihninin dehlizlerinde çarpışıyordu. Artık kafasının içinde yalnızca kendi müziği vardı. Doğunun bulunmadığı kuzguni bir senfoni. Menekşe istasyonunda ayağa kalktı Hatice. O kalkınca Sacit'in eli yana düştü. Sacit'in artık nefes almadığını ve bu dünyaya bir daha nefes vermeyeceğini kimse fark etmedi. Hatice'nin trenden Menekşe istasyonunda indiğini de. İstasyonda çıkışa doğru yürürken bütün notalar toplanıp boğazında bir düğüm oluşturdular Hatice'nin. Elini içgüdüsel olarak boğazına götürdü. O düğümü açtı. Başındaki eşarp yavaşça omuzlarından kayıp yere düştü. Eşarbı geride bırakıp sakin adımlarla uzaklaştı. Menekşe sokaklarının arasında gözden kayboldu. 13. ayrımın sonu, sayfa 140.